Ayrım 12.
Ortalık ışırken ulu bir kayalıktaki mağaraya vardı. Mağaranın deliğinin ağzında iki kartal duruyordu ve deliğin her iki yanında birer sakız ağacı bitmişti. Ağaçları mavi çiçekli sarmaşıklar sarmıştı. Mehmet mağaraya çıktı. Yorgun kartallar istemeyerek kanatlarını açtılar, uçup az ileriye kondular. Mehmet tüfeğini çıkardı, kayışını eline doladı, yere koydu. Elindeki mermi torbasını da tüfeğin üstüne koyar koymaz uyudu. Uyandığında gün batıyordu, susamış acıkmıştı. Ortalık per yavşan, kekik kokuyordu. Mağaranın önü inanılmaz bir kırmızılıktaki kedi taşağı çiçekleriyle bezeliydi. Kırmızı kedi taşakları mağaranın ak, kara, yeşil benekli mor kayalıklarına sarvan kurup oturmuştu. Mehmet bu kadar çok açmış, bu kadar yalım yalıma ta ötelerden bile parladığı görülen bir kırmızı çiçek yığınını hiç görmemişti. Tüfeğini taktı, mermi torbasını eline aldı, dışarı çıktı. Sabahki kartallar gene gelmişler, mağaranın kapısına konmuşlardı. İstemeyerek uçtular, 10 adım ileriye bir kayanın sivrisine yan yana kondular. Çok yaşlı kartallardı. Aşağıda bir pınar inceden çağıldıyordu. Mehmet gitti pınarın başına, uzun mor çiçekli yarpuzların üstüne çöktü. Sarı ümmetin verip de beline bağladığı çıkını açtı. Azıkta 3 baş soğan, 6 yumurta, bol çökenek, bir parça türkmen peyniri, bol bol kömbe ekmeği vardı. Birkaç da bazlama. İştahla yemeğini yedi. Bu azık ona daha 2 gün yeterdi. Mehmet o kadar boğazlı değildi her zaman. Hele canı sıkıldığı sıralarda yemek hiç aklına gelmezdi. Ayağa kalktı, yönünü kuzeye döndü. Köyüne gidiyordu. Köy gözünde tütüyor, içine bir özlemlik ateşi düşmüş, onu yakıp kavuruyordu. Biliyordu, ölüme gidiyordu ama duramazdı, köyünü görmeliydi. Ya köyü görmeden ölürse? Koca çınarı, kulaksızı, kulaksızın değirmenini, koca çınarın büvetini, kınalı yolu, çakır dikenli dikenli düzünü, evleri, nakışlı toprakları, köyün kıyısına çayın serdiği çakıl taşlarını, ağaçları, çalıları, deve dikenlerini, köyün tavuklarını, hele kurk tavuk ardında dolaşan yumak yumak sarı civcivleri. Her şeyi, her şeyi göresi gelmişti. Durmuş Ali'yi, onun ılıcık şefkatli dost gözlerini, sevgi dolu merhametli çok insan. Hürü ana daha insan, daha çok. Sert, inatçı, herkesten çok insan. Sevdikleri için canını verir. Bir gün uykuda saçlarını okşamıştı. Mehmet unutamamıştı o sıcak ana, bacı, dost, kardeş elinin sıcaklığını, dostluğunu, ılıklığını, yumuşacıklığını. Hürü ana bir insana böyle candan okşasın, insan salt bunun için canını verir. İsterse okşamasın, bir candan, ta yüreğinin derininden bir yavrum Mehmet'in deyişi vardır ki 1000 can eder. Nasıl karşılayacaktı acaba? Deli deli olurdu sevinçten. Ne yapacağını, ne edeceğini bilemezdi. Mustafa çocuk, hösük emmi, hösük hep şaşkın şaşkın durur. Ellerini birbirine sevinerek kavuşturur, kavuşturur açardı. Mehmet azıcık daha büyümüş derdi. Büyüsün, görkemli adam daha iyi eşkıyacılık eder. El alem ondan korkar. Herkes bizim Mehmet'ten çok korkuyor ya, daha çok korkar şimdi der, övünürdü. Mustafa ne yapardı, ne düşünürdü? Korkar mıydı? Belki de korkardı. Gider jandarmaya haber verir miydi? O da evlenmiş, onun da bir çocuğu olmuştu. Cabbar duyunca gelir miydi? Mehmet gülümsedi, büyük bir inançla gelir dedi. Ya Topal Ali? Kurnaz, tilki gözlü Topal Ali. Ölenecek dost, ölenecek kardeş, ölenecek insan. O nasıl karşılayacak acaba? Başını arkaya atıp gülecek, gülecek. Durmadan akan bir su gibi gülecek. Eli, kolu, yüzü, gözü, bedeni, başı her şeyiyle gülecek. Topal ayağa bile gülecek. Topal sevincinden deli divane olacak. Mehmet de bir sevinç kasırgasında sevgiyle dolup taşmış uçuyordu. Öyle çabuk yürüyordu ki sanki ayaklarına kanat takılmıştı. Kötü şeyler hiç aklına gelmiyordu. Köyün jandarmalarla dolu olduğu, öldürüleceği bile hiç aklına gelmiyordu. Öldürülmese bile kötü durumlarla karşılaşacağı da aklının köşeciğinden geçmiyordu. Bir de türkü tutturdu. Çok az türkü söylerdi. Türkü söylemeye vakti olmamıştı ki. Tatlı bir sesi vardı. Gün ışıyordu ki Uzunoluk'un başına geldi. Uzunoluk'un göbeğinde kırmızı benekli alabalıklar üst üste yüzerdi. Elini uzatsan tutabilirdin. Uzunoluk'un balıklarına nedense hiç kimse dokunmazdı. Balıklar da çoğaldıkça çoğalırdı. Oluğun başına oturdu, azık çıkınını çıkardı, bir soğanı yumrukladı. Çökelekle yemeye başladı. Arada sırada da ekmek kırıntılarını balıklara atıyor, balıkların ekmek kırıntılarına üst üste alt alta koşuşlarına bakıyordu. Yemeğini ağır ağır yedi, balıklara baktı rahattı, oracağı uzandı. Bu oluk çocukluğunun oluğuydu, buralarda nedense korkmak aklına gelmiyordu. Korkusuz, kuşkusuz çocukluğuna nasıl uyursa öyle uyudu. Eşkıya olup da dağa çıktığından bu yana böyle derin, böyle deliksiz uyku uyumamıştı. Uyandığında buna kendisi de şaştı. Ama buraları baba toprağıydı. Bildik topraktı. İçindeki sevinci kabarıp kabarıp geliyor. Bir an önce gecenin inmesini bekliyordu. Karanlık kavuşur kavuşmaz köye inecek, Hürrü ananın kapısına varacak. Ana, ana diyecekti, ben geldim. Bakalım sesten tanıyacak mı? Tanımaz mı o, ne cindir? Ormanın içinden kayarak köyün üst başındaki yamaca indi. Uzun kayanın dibine oturdu, köyü seyretmeye başladı. Köyü seyrettikçe anıları da depreşiyordu. Çocukluğunda anasına küsüp evden kaçtığında da buraya, bu kayanın dibine gelir, belini isli kayaya dayar, köyü seyreder düşünürdü. Bu uzun kaya hep isli dururdu, Mehmet kendini bildi bileli. Köylüler, çobanlar kayanın dibine ateş yakmayı çok severlerdi. Köyün içinde jandarmaları gördü, gidiyor geliyorlardı. Sonra damlar arasında kendi damlarını seçti. Damın toprağı kırmızı, yeşil, mavi, turuncuydu. Cam kırıkları gibi yanan ak sıcaklık ışılaşıyordu. Babası da uzaktan getirmişti bu toprağı, dam akmasın diye. Güzel, yumuşacık, sıcacık, sevgi dolu anası geldi gözünün önüne. Ömründe duymadığı yaman bir yalnızlık duydu. Dört yanda uzun uzun çiriş çiçekleri açmıştı. Türlü türlü arılar binlerce ak sıcaklarda uğuldayarak. Ak sıcaklar demek Mehmet'in hoşuna gidiyordu. Çiriş çiçeklerinin yörelerinde dolaşıyorlardı. İnce, dimdik, uzamış gitmiş çiriş çiçeklerine binlerce ak düğme büyüklüğünde çiçek yapışmıştı. Hatçelerin evine bakamıyordu. Evlerinin önündeki o ulu ağacı göremiyordu. Sonunda kendisini yenemedi. Ağaç geldi, gözünün önünde durdu. Bir gece gibi gerildi önüne. Bir delikanlı yüreği küt küt atarak divlik kuşu gibi öttü. Deli gibi bir bekleme kasırgasında delikanlı bekledi. Yumuşacık, sıcak, sevgi taşan kız geldi. Mehmet'in boğazına bir şeyler tıkandı. İki damla yaş gözlerinden aşağıya yuvarlandı, indi. Mehmet bu havadan çıkmak için gözlerini Abdi Ağa'nın evine dikti. Abdi Ağa'nın evinin bacasından gür bir duman çıkıyordu. Mehmet'in öfkesi şahlandı. Kesemedim dumanı dedi. Kesemedim, kesemedim, kesemedim. Sesi inler gibiydi. İçinde büyük bir acıyla kalktı yürüdü. Sonra kendine geldi, gülümsedi. Dal gündüz jandarmayla ağzına kadar dolu köye girmeye kalkıyordu. Uzun kayanın dibine dönerken ötede çalının dibinde iki ışıl ışıl çocuk gözü gördü. Gözler fal taşı gibi yürüdü. Sonra kendine geldi, gülümsedi. Dal gündüz. Çocukluğunda Mehmet de buraya gelir, o çalının dibine siner, uzun kayanın dibinde olup bitenleri seyrederdi. Bir seferinde Süleyman'la Topal Anşaca'nın kızını sevişirlerken bu çalının dibine saklanmış gözetlemişti. Kim bilir ne hoş olurdu. Boynunda dürbün, koşar koşar fişekliklerin altında iki büklüm, gümüş savatlı kayışlara takılı uzun çerkez hançerleri, bombalar takılı küçücük bir eşkıyayı seyretmek. Mehmet orada durmuş, çocuğa sevgiyle bakıyordu. Çocuk eşkıyanın kendisini gördüğünü anlamış, ne yapacağını iyice şaşırmış, kıpır kıpır ediyordu. Mehmet gülen bir sesle yumuşak, şefkatli, "Çocuk kardeşleri, ne olsun beni gördüğünü jandarmalara söyleme, ben ince Mehmet'im." Çocuğun onu böylesine seyredişi öylesine hoşuna gitmişti ki gidip haber vereceği umurunda bile değildi. Mehmet köyü görünce bir hoş olmuş, eşkıyalığını, ince Mehmetliğini, koskocaman bir hükümetin kendisini yakalamak için dağları jandarmayla dolduruşunu, ağaların adamı Kara İbrahim'in nasıl kanına susamış bir bela olduğunu, her şeyi, her şeyi bir anda unutmuş, içinde çocuksu güzelim bir umut, bir sevgi, bir sevinç doğmuştu. Ilık ılık bir ince sevgi yüreğini alıyordu, birden aklına geldi. "Ben bir kuş bile öldüremem," dedi. "Bir karıncayı ezemem, incinir diye bir arıyı, bir kelebeği, bir kuşu tutamam. Şu anda belki dünyada en çok elindeki tüfeğe, belindeki hançere, bedenindeki koşar koşar fişeklere şaşıyordu. Kendine bakıp bakıp gülüyordu. Bu sırada Mehmet'in bakışlarından kurtulmuş çocuk çalıdan çıktı. Sinmiş bir tilkiye benziyordu. Yata yata çalıdan azıcık uzaklaştı, sonra aldı yatırdı. Hem koşuyor hem de dönüp Mehmet'e bakıyordu. Çocuğun bu hali Mehmet'i daha çok sevindirdi. Bu çocuk kimindi acaba? Kimlere benziyordu? Çocuğa iyice bakamamış, onun için kimlerden olduğunu çıkaramamıştı. Gittikçe sabrı taşıyor, gün bir türlü batmıyordu. Abdülhan'ın bacasından durmadan duman tütüyor, jandarmalar durmadan evlerin aralarında oradan oraya gidip geliyorlardı. Dışarıda ne kadın ne de erkek hiçbir köylüyü görememişti. Hepsini hapis mi etmişlerdi acaba? Kafasını Abdülhan'ın evinden çıkan dumana takmıştı. Onun yüzünden kendi köyüne bile giremiyor, baba yurdunda bile dolaşamıyordu. Dişlerini sıktı. Bu dumanı söndüreceğim diye bağırdı. Bir tekini bırakmayacağım, bırakmayacağım, bir tekini bile. Kayanın dibine kendini hızla savurdu. Belki kayaya küt diye vururdu. Karanlık basmış, kuzeyden bir yel çıkmış, gündüz sıcaktan yanmış yaban naneleri, kekikler, per yavşanlar esen yelle ağır kokuyordu. O geceyi düşündü. Recep Çavuş'un Abdi'nin çocuklarını öldüreceği geceyi. Tam da tetiğe çökecekken tüfeğe vurmuş, çıkan kurşun başka bir yöne gitmiş, çocuk ölmemişti. Acaba öldürse miydi? Ne günahı vardı çocukların? Onlar da büyüyünce babaları gibi milletin başına bela olmayacaklar mıydı? Hele olsunlar da görelim. Belki babaları gibi olmazlar. Eskiden de kurt en iyi kurt olur. Epeyce yanlış bir söz. Eski üstüne, Abdi Ağa üstüne, Asım Çavuş, Yüzbaşı Faruk üstüne daha çok şeyler düşündü. Yüzbaşı Faruk öldürmüştü Hatice'yi. Yüzbaşı Faruk deyince içi ağı gibi bir acı kinle doluyor, tüyleri diken diken oluyordu. Yüzbaşı Faruk'u öldürmeden, Hatice'nin kanını almadan bu dünyadan gitmeyecekti. Allah dedi, koca Allah, şu Faruk'u öldürmeden bana ölümü nasip eyleme. Ayağa kalktı, sarhoş gibi yalpalayarak köye aşağıya inmeye başladı. Birden gene içine bir sevinç sardı. Bu güz köye geleceğim diye düşündü. Köye geleceğim. Köylünün toprağa saman attığı gün, toy düğün olurken çakır dikenliğe ilk ateşi ben atacağım. Hürri anayla birlikte. Köye yaklaştıkça sabırsızlanıyor, yüreği daha çok, daha çok çarpıyordu. Kapıda durdu, kapının duvarına dayanmasa ayakta duramayacak, yere düşecekti. Soluğu taşarak kırık kırık bir sesle, Hürri ana, Hürri ana dedi. Hürri ana içeride tek başına uyukluyordu. Kulaklarına inanamadı. Düş görüyorum sandı. Bir gözünü açtı, geri kapadı. Mehmet, Hürri ana, beni belki de ölmüş biliyor diye düşündü. Hürri ana, Hürri ana. Hürri ana gene düş görüyorum sandı. Bir gözünü açtı, dualar okuyarak geri yumdu. Hürri ana, Hürri ana, benim, ben geldim. Allah Allah, hiç düşe müşe benzediği yoktu. Bu ses kapının ardından geliyor. Mehmet'in sesine benziyordu ama nasıl olurdu? Hürri ana, Hürri ana. Hele bir çıkayım da kapıya bakayım. Ayağa kalktı, yarı uykulu, yarı uyanık, eline yanmakta olan çam çırasını aldı, kapıya vardı. İkircikli bir sesle, kimdir o diye seslendi. Mehmet usulca duyulur duyulmaz, benim ana İnce Mehmet, dönenin oğlu, aç kapıyı. Hürri ana kapının ardındaki sürmeyi çekti, kapı açıldı. Eşikte dikilmiş kalmış İnce Mehmet'ti. Ağzı dili kurudu, bir tek söz söyleyemedi. Bir süre karşı karşıya öyle durdular kaldılar. Sonra Mehmet Hürri ananın koluna girdi, evin içine götürdü. Elindeki çam çırasını duvara soktu. Hürri'yi yandaki döşeğin üstüne oturttu. Uzun bir süre karşılıklı sustular. Neden sonra kendine gelen Hürri ana çok ciddi. Hoş geldin yavrum Mehmet'im dedi. İyi ki geldin. Biz de seni yitmiş gitmiş kayıplara karışmış sanıyorduk. Hoş geldin, sefalar getirdin yavrum. Köy jandarma dolu. Mehmet biliyorum dedi. Seni gelirken kimse görmedi ya. Bir çocuk gördü. Tam bu sırada uzun kayanın dibinin oralardan kurşun sesleri gelmeye başladı. Jandarmalar kurşunu bana sıkıyorlar ana. Çocuk beni uzun kayanın orada gördü de. Hürri ana gülümsedi. Sıksınlar dursunlar. Şu gavur hükümetin şu ağaların kurşunlarını boşa yaksınlar. Yaksınlar bakalım. Mehmet de gülümsedi. Hürri anaya bir şeyler sormak istiyor ama bir türlü dili varıp da soramıyordu. Durmuş Ali emmi nerede diye soracaktı. Nereye gitmişti acaba? Acaba ölmüş müydü? Ölmüşse Hürri ananın başında neden kara çatkı yoktu? Çakır dikenliği yakmışlar mıydı her yıl? Kimse karışmadan toprakları ekip biçiyorlar mıydı o gün bugündür? Sorulamazdı. Bir kötülük olmuş olmasın diye Mehmet'in ödü kopuyor, bir tek soru soramıyordu. Burada bir ay bekler, böyle soru dolu gözlerle Hürri ananın yüzüne bir ay bakardı da gene Hürri anaya bir tek soru soramazdı. Hürri ana onun sabırsız, soru dolu gözlerini anlıyor ama kötü haberleri söylemeye bir türlü dili varmıyordu. Fıkara zaten yıkılmış, erimiş, bitmiş diyordu içinden. Anası öldürülmüş, sevdiceği öldürülmüş, biricik yavrusunu bile doya doya koklayamamış, nerede olduğu bellisiz olmuş. Bir de bu kötü haberleri duyarsa neye varır fıkaranın hali? Neye varır Hürrüce, neye, neye varır? Bir de gözün içine bakıyor ki melil melil, melil de mahzun. İnsan söylememezlik de edemez. Şuna bakın, kurbanınız olayım, şunun yüzüne bakın. Ağzından memesi alınmış bir bebeciğe benziyor. Neredeyse burnunu çeke çeke ağlayacak. Söylerim yavrum, söylerim. Şu Hürrüce'nin yüreceği taştan demirden oldu. Söylerim yavrum, söylerim. Şu olan bitenlere demir olsam dayanamazdım, erirdim, çürürdüm. Taş oldum da dayandım. Bu kadar acıların, belaların üstüne sen nasıl dayanacaksın? Sen nasıl, sen nasıl? Keşke gelmeyeydin yavru. Güzelce başını almış köyün içinden bir karaca bulut gibi süzülüp gitmiştin. Neden geldin yavru? Kimi seni kırklara karışmış sandı? Kimi Mustafa Kemal'in yanına gitmiş de başkumandan olmuş Kemal'e dedi. Kimi koca bir kuş donuna girip her gece anasının mezarına gelip sabaha kadar dönenin mezarının üstünde döner. Kuş dilince dualar okurmuşsun dedi. Hatçenin de mezarında. Anana güzelce döneye, güzel hatçeye nasıl dayandın Mehmet'im? Niye geldin yavru? Sana nasıl söylerim olan bitene? Bak saçlarıma bir tek kara saç var mı? Bak yüzüme kırışmamış birazcık yeri kalmış mı? Sen giderken ben böyle miydim Mehmet'im? Mehmet'in yüzüne gözlerini dikmiş içinden konuşuyor, konuşuyordu. Sanki Mehmet içinden geçenleri duyuyordu. Öylesine el kol sallıyor, yüzünü buruşturuyor, açılıyor, kapanıyordu. Nasıl olsa duyacak diye geçirdi içinden. Bunca acıya dayanan buna da dayanır. Çocuk değil ya, koskocaman ince Mehmet. Söylemeye karar verince çoktan biri içinde zorla tuttuğu ağıdına başladı. Hem ağlıyor hem de ağıt yakarak konuşuyor, derdini söylüyordu. Her sözünü de demir olsam çürürdüm, toprak oldum, dayandım sözleriyle bitiriyordu. Döneye ağladı, hatçıya ağladı, Durmuş Ali'ye ağladı, çocuklarına ağladı, ağıt yaktı. Mehmet taş gibi, duvar gibi olmuş, yüzünde en küçük bir kıpırtı olmadan Hürri Ana'yı dinliyordu. Dışarıdan kurşun sesleri geliyordu, sanki duymuyorlardı. Ağlamayı ağıdı bitiren Hürri Ana gözlerini burnunu başörtüsüyle sildi, ayağa kalktı. Ben batayım yavrum dedi, uzak yollardan geldiğini unuttum seni görünce. Kara yazılı Hürri batsın, seni aç koydum. Hemen gitti sofrayı getirdi, Mehmet'in önüne serdi. Güzel nakışlı pamuktan dokunmuş bir sofraydı bu. Bir çanak yoğurt, bir çanak cıvık pekmez getirdi. Azıcık bal, azıcık da peynir getirdi. Ya yavrum dedi, Hürri anan sana kurban olsun. Nerelere yedin bakalım, gittin yiteli, nerelere gittin? Mehmet karşılık vermiyor, dalmış gitmiş, yüzü taş gibi. Yufka ekmeği lokma yaptı, önce pekmeze, sonra yoğurda batırdı. Lokmayı ağzına attı, çiğnedi, çiğnedi, yutamadı. Lokma bir türlü boğazından aşağı gitmiyordu. Durmuş Ali ölmüş değil, öldürülmüştü. Nasıl öldürülmüştü? Ağıttan bir türlü anlayamamıştı. Köylü hep Hürrüce'ye düşman olmuş, köylülerin evi yağma edilmişti. Ağıt bile söylüyordu ama kim yağma etmişti? Lokmayı yutamazsa Hürri Ana çok üzülecekti. Çiğnedi, çiğnedi, zorla yuttu ama kendisini de dinmeyen bir öksürük tuttu. Öksürük geçtikten sonra, ana dedi Mehmet, onun ateş gibi olmuş elini tuttu. Olan biteni bana söyle, ne yapalım, başa gelen çekilir. Boğazımdan geçmiyor, kusura kalma. Senin ekmeğini ağı olsa da yerdim ama geçmiyor boğazımdan. Kusuruma kalma güzel adam, çok çekmişim. Hürri Ana sakin, hiçbir şey olmamış gibi durgun. Yavrum Mehmet'im diye başladı. Sen köyün içinden süzülüp çıkınca köylü sevindi. Sonra korktu, Abdi'yi ölmemiş sandı. Sonra öğrendik ki ölmüş, hem de domdom kurşun onun yüreğini parça parça yedemiş. Köylü çok sevindi. Sonra dikenli düzünün 5 köyü bir araya geldi. Bir toy düğün yaptılar. Dünya dünya olalı böyle bir toy düğün görmedi. Genç kızlar en güzel giyitlerini giydiler. Yaşlılar sakız gibi süt beyaz başörtü bağladılar. Davullar çalındı çiftler çiftler. Durmuş Ali emmin bile hasta haline bakmadan oyun oynadı. Sonra bir sabah gün ışırken 5 köyün kadını erkeği hastası sayrısı çoluğu çocuğu çakır dikenliye gittik. Dikenliyi ateşe verdik. Böyle bir sevinci insan olan insan tatmamıştır. 1-2 yıl böyle gitti. Her şey bol bolamadı. O gün biz çakır dikenliye ateş verince o gece Ali Dağ'ın tepesinde bir top ışık patladı. Ali Dağ'ın tepesi 3 gece halkıdır durdu. 3 gece Ali Dağ'ın tepesi gündüz gibi oldu. Köylü buna daha çok sevindi. Böyle bir yıl geçti. 2. yıla girerken daha güzel, daha şenlikli bir toy düğünü oldu. Çakır dikenlik daha güzel yandı. Dağın tepesindeki bir top ateş daha güzel patladı. Üçüncü yıldı. İkinci yıldan daha güzel, daha şenlikti. Bir toy düğün. Durmuş Ali emmim. Hen oynuyor, hem bilirsin çok güzel oynardı. Hem de elinde çam çırası yalımlanıyor. Çakır dikenliğe ateş vermeye gidiyordu. Birden ötelerden üç el silah sesi duyuldu. O yana baktık. Bir atlı dolu dizgin toz tutup gelir. Geldi atını ilk önce çakır dikeni yığını yanındaki Durmuş Ali emminin üstüne sürdü. Durmuş Ali yere düştü. Atlı Durmuş Ali'yi atına iyice çiğnetti. Onun arkasından silahlı on atlı daha geldi. Çoluk çocuğun üstüne at sürdüler. Kurşun sıktılar. Çok insan yaralandı. Beş çocuk öldü. İkisi kız. Durmuş Ali emmin iki gün yaşadı. Sana selam söyledi. Söyleyin oğluma dedi. Sonu iyi gelmediyse de iyi bir iş yaptı. İşte o yıl çakır dikenlik yanmadı. Ali Dağı'nın başında da bir top ışık patlamadı. Durmuş Ali emmin öldü. Son solukta hep seni andı. Bu gelen atlı kimmiş bildin mi? Kelamza vardı ya, Abidin'in kardeşi Kelamza. Abdi onu köyden kovmuştu ya da dağlara çıka gelemezdi Abdi'nin sağlığında. Bildin mi Kelamza'yı Mehmet? Bildim ana. O Kelamza köye yerleşti. Başında silahlı adamları, adamlarından başka jandarmalar. Kelamza mumla narattı Abdi'yi. Geldi köye yerleşti. Hürü ana durmadan yanık yanık köylünün kelden çektiğini bir anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor, duruyor. Bir uzun uzun Mehmet'in yüzüne bakıyordu. Kel Hamza Abdi'nin ana bir baba bir öz kardeşiydi. Abdi onu hiç sevmezdi. Bu yüzden de daha 15 yaşında onu değirmen oluktan kovmuş, dikenli düzüne girmesini yasak etmişti. Kel Hamza ömründe bir tek kere dikenli düzüne girmiş, onda da yakalanmış, Abdi Ağa'ya getirilmiş, Abdi Ağa da 3 gün 3 gece ona sopa çektirmiş, yarı ölü Hamza'yı bir atın sırtına yüklemiş, dikenli düzünün dışına götürüp kardeşini it ölüsü gibi attırmıştı. Bu korkunç dayaktan sonra Kel Hamza uzun bir süre kendisine gelememiş, bir zaman onu öyle yolda bulan, iyileştiren yörüklerin yanında çobanlık etmiş, sonra da Çukurova'da Tel Kubbe yakınlarında bir çiftliğe yanaşma durmuştu. Öyle Abdi Ağa gibi kısacık, çelimsiz değil, uzun boylu, kalın enseli, güçlü kuvvetli birisiydi. Kardeşinin ölümünü duyunca çok sevinmiş, sevincinden ne yapacağını bilememiş, çiftlikte 3 gün sarhoşlar gibi dolaşmış, her önüne gelene kardeşinin öldürüldüğünü söylemiş, sonra da olayı unutup gitmiş, yanaşmalarını sürdürmüştü.